Ayrım 8. Sayfa 85. Ateş külden daha soğuk. Otobüsten indiğimde yabancı bir yere ilk kez adımını atan insanların şaşkın, ne yapacağını bilmez haliyle çevreme bakındım bir an. Sonra tek bagajım, kocaman el çantamı kaptığım gibi yolun karşısında müşteri bekleyen taksilerden birine doğru hızlı hızlı yürüdüm. Bıçkın tavırlı şoförün üzerime dikili meraklı bakışlarını, bu mevsimde kadın başına buralarda ne işi var dercesine beni inceden iyiye inceye süzmesini, ardından da omuz silkip bagajı açmaya davranmasını görmezlikten geldim. Yapay bir ivecenlikle arabanın arka kapısını açtım, el çantamı koltuğun üzerine yerleştirdim. Yüzüme çarpan yoğun tütün kokusuna aldırmadan, otura otura basılmış kadife döşemesi eprimiş süngerlerin üzerine atıverdim kendimi. Artık gidebilirdik. Nereye çekeceğiz abla? Güvendi ki. Doğa çiftliğine. Urlalı olup da güvendiği bilmemek olası değildi. Ama şoförüm doğa çiftliğini çıkaramamıştı galiba. Hayırdır abla, bir durum mu var diye sordu dikiz aynasından. Hasta falan? Yok dedim. Onun doyumsuz merakına en ufak bir aydınlanma şansı tanımadı. Çiftlikte tamamlanması gereken işler var da. Sözlerimden ne anladıysa, en iyisini yapıyorsun abla dedi bilmiş bilmiş. Bu mevsimde onaracaksın öteyi periyi, kış iyice bastırmadan. Konuşmaya noktayı koymak istercesine başımı salladım. Arkama yaslandım. Dikkatimi asitleşmiş yağmur sularının açtığı irili ufaklı çukurlarla berelenmiş asfalt yolunun üzerinde hoplaya zıplaya ilerlemeye çalışan arabamızın sarsıntılı devinimlerine yoğunlaştırmaya çalıştım. Olmadı. İlk yazla beraber çekip gideceğine söz verse de ilmek ilmek hüzünle dokunmuş şeffaf gri bir tül perde doğanın her zerresine sinmişti sanki. Havada yoğunlaşan, oradan uçsuz bucaksız topraklara, oradan da önce yüzüme sonra tüm bedenime yansıyan, her yanımı teklifsizce sarıp sarmalayan o kurşun gibi ağırlığı duyumsamamak olası mıydı? Bir an pişmanlığa kapılır gibi oldum. Şart mıydı doğanın en ıssız, en yoksul, en umarsız, en cimri günlerinde yollara düşmem? Yeşille mavinin yeniden can bulacağı ilk yazı bekleyemez miydim? Hayır, bekleyemezdim. Havanın, suyun, toprağın arsız bir iştahla canını vermesi işimi kolaylaştırmaz, aksine zorlaştırırdı. Hem tasarladığım eylemin rengi, doğadaki o iliklerime kadar işleyen yüzünün grisiyle öylesine uyumlu örtüşüyordu ki. Hava kararmaya yüz tutmuştu. Hafiften çiseleyen yağmur, usul usul arabanın camlarını darbelemeye başlamıştı. Daha çok gidecek miyiz abla? Şoförümün suskun ve yabanıl yolcusunu bir an önce uğurlamak için sabırsızlanan sesi beni kendime getirmeye yetti. Yaşanılmışları yatsırcasına hiç geçmediğim yollardan geçiyormuş, bilmediğim bir adres arıyormuş gibi olacakları geciktirmeye çalışarak sürdürdüğüm yolculuğun sonuna gelmiştim anlaşılan. Artık kaçış yoktu. Günlerdir içinde yüzdüğüm imgelerimle soğuk yüzlü gerçeklerin kıyasıya buluştuğu bir yol ayrımındaydım. Doğa çiftliği benim ikinci yuvam. Habersiz gelen bu konuğu eski can dostunu ağırlamaya hazır mısın? Kerem'in ölümünden sonra ilk kez geliyorum sana. İlk kez ve tek başıma. Firdevs kapının eşiğinde ne tür bir karşılama yapacağını bilememenin verdiği kararsızlıkla hizmette kusur etme korkusunu harmanlayıp gereğinden abartılı bir coşkuyla kucaklayıverdi beni. Ah abla, neden geleceğini önceden haber vermedin? Parantez içinde. Firdevs, bu hafta sonu oradayız. 3 araba geliyoruz. Zülküf'e söyle. Balıkçı Ali'ye çipura ısmarlasın. Sen de eve çeki düzen ver. Mangalı hazırlayın. Şömineyi yakın. Bunları mı bekliyorsun hala Firdevs? Elimde sıkı sıkıya tuttuğum çantaya doğru hamle yaptı. İçgüdüsel bir tepkiyle çantanın sapını daha da sıkı yapıştım. Yorgunum Firdevs dedim. İlgisini başka yere çekmek istercesine. Bu yol hiç bu denli uzun gelmemişti bana. İkimiz de konuşmakta zorlanıyorduk. Gözlerimiz dile getiremediklerimizle buluşuyor, yitirilmişin hüznünü ve acısını onurlu bir sessizlikle paylaşıyordu sanki. Sen şimdi acıkmışsındır abla. Otur biraz, soluklan. Hemen bir şeyler hazırlarım. Aç değilim Firdevs. Hiçbir şey istemiyorum. Yalnız Zülküf'e söyle şömine için odun getirsin. Bütün geceye yetecek kadar. Ok gibi pırlayıp kapının ardındaki karanlığın içinde kayboluverdi Firdevs. Ayaklarıma kurşun bağlanmışçasına, heykel kıpırtısızlığıyla salona inen basamakların başına dikili kaldım bir süre. Her şey bıraktığımız gibiydi. Yazın verandaya çıktığımızda bambu koltuklar salonun derinliklerinde üstleri örtülü, kendilerinden tekrar işlev beklenecek günlere susamış öylece duruyorlar. Firdevs kadife koltukların üzerine de haberli gelişlerimizde kaldırdığı beyaz patiska örtüleri sermiş. Yuvarlak yemek masası neşeli kahkahaların yükseldiği mutluluk şölenlerine kavuşmanın sabırsızlığında ne zamandır konuk ağırlamamanın sıkıntısını çevresindeki pirinç sandalyelerle paylaşıyor. Şöminenin önündeki iki berjer koltuk sahiplerini özlemiş gibi mahzun, onların saatler süren kahve sohbetlerine sırdaş olmanın ayrıcalığıyla gururlu, yaşanmışları tekrar yaşatmaya söz verircesine davetkar, evin en sevilen köşesini oluşturmanın sevincini yansıtıyor. Parantez içinde, hiçbirine bakacak yüzüm yok. Kerem'le beraber gülü oynuyor el ele ayrıldığımız bu yöre böyle tek başıma dönmenin hesabını nasıl veririm onlara? Salonu verandadan ayıran camın ardındaki ahşap panjurlar gibi yaşanmışlığın üzerine de kalın, ağır mı ağır bir perdenin indiğini nasıl anlatabilirim? Aylarca yatağa tutsak olmuş bir hastanın, bir yabancının sarsak adımlarıyla gölge gibi salona inen basamaklardan aşağı süzüldüm. Sapını bilinçsizce parmaklarımı uyuşturacak kadar sıktığım çantayı şöminenin önündeki kar beyazı postun yumuşacık tüylerinin üzerine bıraktım. Suç işlemişlerin mahcup ezikliğiyle şöminenin sol yanındaki berjer koltuğa doğru yürüdüm. Oturmakla içmek arası koltuğun bir köşesine büzüşüverdim. "Oo hanım abla hoş gelmişsin." zülküftü. Elinde odun yüklü kocaman bir sepet tüm sevecenliğiyle karşımda duruyordu. Hemen arkasında da bakışları nereye yerleştireceğini bir türlü karar veremeyen güleç yüzlü Firdevs'im. Minnetle baktım yüzlerine, tam zamanında gelmişlerdi. "Girit kurabiyesi yapmıştım," dedi Firdevs, elindeki tabağı koltuğun yanındaki ahşap sehpanın üzerine bırakırken. "Senin sevdiğin üzümlü susamlı kurabiyelerden, geleceğini bilmişim gibi." "Kurabiyeyi boş ver de bir çorba kaynatıver hanım ablama," diye hafiften diklendi Zülküf. "Zaten hazırlıksız yakalandık." "Sağ olun çocuklar, çorba falan istemem," diye karşı çıktım. "Bari bir çay yapayım sana abla." "Bak ona hayır demem Firdevs, çayını özlemişim." Hemen fırladı Firdevs, mutfağa koştu. Salonu mutfağı birbirinden ayıran vitray camı ardına kadar açtı. Ağzından bölük pörçük birkaç sözcük koparabilmenin yapay sevinciyle üzerine yüklediğim bu önemsiz görevi anlamlar katmaya çalışarak işe koyuldu. Zülküf dışarıdan çıkmışçasına düzgün, özenle kesilmiş odunları ağır devinimlerle şömineye yerleştiriyordu. "Bu gecenin kusuruna bakma hanım abla," dedi. "Biraz mahcup. Yarın sabah bizim Ali'den balıkları kaptığım gibi mangalda yaktık mı?" "Gerek yok Zülküf," dedim gülümsemeye çalışarak. "Sabah dönüyorum." Nerede susulması gerektiğini bilirdi Zülküf. Yine de "Kalsa ne iyi olurdu hanım abla," demekten kendini alamadı. Şömineye yerleştirdiği odunları ateşlerken. Karı koca bu iki güzel insanı beni avutma yarışına girmiş gibiydiler. "Çayı demledim abla, birazdan hazır olur," dedi yanımıza geldi Firdevs. Koltukların üzerindeki örtüleri toplamaya davrandı. Engelledim, alt üstü bir geceydi, zahmete değmezdi. "Yuka çıkıp yatağını hazırlayayım abla," diye yeniden hücuma geçti. "Yukarıda yatmayacağım Firdevs," dedim. "Bu gece buradayım, şöminenin karşısında, bu koltukta." Kısacık kaçamak bir bakışla umarsızlıklarını paylaştılar. İstemeden de olsa onları üzdüğümün ayrıldığındaydım. Ama bu gece özeldi ve her şey benim nicedir düşlediğim gibi gerçekleşmeliydi. "Çay demlemiştim Firdevs." "Çay demlenmiştir Firdevs," dedim sabırsızlıkla. "Termosu doldur getir, sonra da gidebilirsiniz." Önce karşı çıkacak gibi oldular. Kaçamak bir bakış daha. Sonra başları önlerinde umarsız bir kabullenişle beni benimle ve yaşanmışlarımla baş başa bırakmaları gerektiğinin bilincinde kapıya doğru yürüdüler. Bana dolaptan çıkardıkları kırmızı ekose desenli battaniye, çay dolu termos, bir tabak kurabiye dışında bir şey verememenin ezikliğiyle yüreklerinin sıcağıyla beni sarıp sarmaladıklarının ayrımında bile olmadı. Gittiler. İstediğin bu değil miydi? Yalnızsın işte. Önünde imgelerinde yaşattığın yetkinlikle upuzun bir gece var. Silkin biraz. Öncelikle yüzündeki o mahzun ağlamayı çağrıştıran ifadeyi sil. Omuzlarını dik, başın yukarıda olmalı. Yüzün kökünden silinemese de ertelenebilir. Beton zeminin üzerinde yankılanan ayak seslerinin uzaklaşmasını, gitmesini bekledim. Üşüyordum. Şöminenin çıtırtılı yoğun ateşinde can bulan sıcak hava dalgası kas katı kesilmiş bedenime hiç uğramadan şöyle bir yalayıp geçiyordu. İçimde ağır devinimlerle gezinen sert rüzgarın acımasız sayazını tüm hücrelerimde duyabiliyordum. Şömineye ardı ardına birkaç odun attım. Boşuna bir ısınma çabasıydı benimki. Duygusal üşümelerimin bedenimde duysal titreşimlere dönüştüğünün ayrımındaydım. Ellerimi birbirine sürttüm, ağzıma yaklaştırıp hohladım, ateşe tuttum. Bu gece onlara ne çok iş düşecekti. Parantez içinde. Ellerim, benim güzel ellerim, ince uzun parmaklarım. Bu kızın en güzel yeri elleri. Benim kalem parmaklı kızım ya mimar olmalı ya da piyanist. Bu parmaklara çizim yapmak yaraşır. Piyanonun tuşlarında kelebekler gibi uçuşmak yaraşır. İkisini de yapamadım babacığım. Kalem parmaklarla sonlanan ince uzun bembeyaz ellerimi kendi özgür irademle Kerem'in avuçlarına bırakıverdim. Bu ellerin en önemli işlevi sevdiğim insana devasa sevgimi iletmek oldu. Yüreğimden taşan sıcaklık önce ellerime, parmaklarıma aktı. Oradan Kerem'in ellerine, oradan da yüreğine. Anlayacağım bir tür taşıyıcılık görevi, mutluluk kuryeliği. Başarılı bir mimar ya da ünlü bir piyano virtüözü olsaydım, bu eller mutluluk ve sevgi iletisinde bu denli başarılı olabilir miydi acaba? Belki. Ama Kerem de ellerimi en az seni sevdiğin kadar sevdi babacığım. Başını onların arasına bıraktı, avuçlarını yanaklarına bastırıp onlardan güç aldı. Acısını, sevincini onlarla paylaştı. Son anına kadar onları elinden bırakmadı. Sağ olsaydın ne düşünürdüm bilemiyorum. Ama bence ellerim işlevlerini başarıyla tamamladı babacığım. Termostan porselen fincana çay doldurdum. Gözlerim karşımdaki boş koltuğa dikili ilk yudumumu aldım. Parantez içinde. Çay pek güzel olmuş Kerem. Keçiye içseydin. Firdevs'in çayını seversin sen. Düşlerle, imgelerle boğuşmayı bırak. Yapay ertelemeler yaratman anlamsız. Artık işe koyulmalısın. Demli çayın diriltici etkisini arkama alarak doğruldum. Ayaklarımın dibinde postun üzerinde öylece duran el çantasına uzandım. Çantayı yanıma çekip fermuarını açtım. Kocaman yayvan bir sepet, içinde minik minik kedi yavruları. Anne kedi başlarında sevgi ve şefkatle harmanladığı sahiplenme güdüsüyle kimseyi yavrularının yanına yaklaştırmıyor. Onlara kimsenin yapma hakkına onlara istediğini yapma hakkına sahip. Okşar, sever ya da hırpalar. Kimse karışamaz. Kocaman, siyah, deri bir çanta. İçinde renk renk kağıtlara sarılı, parlak saten kurdelelerle bağlanmış, irili ufaklı paketler. Tarih sırasına göre dizili. Kimi renkli, kimi siyah beyaz, aile hatta sülale fotoğrafları. Eski tarihli sararmış gazete kesikleri, mektuplar, mektuplar, mektuplar. Benden öncekiler, benden sonrakiler, hepimizin yaşam özleri bu çantada basılı. Nasıl kıyabileceğim onlara? Çocuğunu öldürmüştü genç kadın. Boy boy fotoğrafını bastılar gazeteleri. Neden öldürdün diye sorduklarında onu yabana bırakmamak için, dedi kadın. Benden sonra yakalıp da horlanmasın, itilip kakılmasın diye. Bu elemin ilk tomurcukları ne zaman yer etmişti beynime tam olarak anımsayamıyorum. Anneannem öldükten sonra onun geçmiş kokan evinin annem, teyzem ve dayımca dağıtıldığı gündü galiba. Köhnemiş eşyaların yok pahasına satılmış, geri kalanlar anneannemin hayrına dağıtılmıştı. Hiç kimsenin evinde bunları ayıracak bir karış bile yer yoktu. Aynalı konsolun içindeki altın yıldızlı porselen tabaklar, kristal bardaklar, kadehler, gümüş yemek takımları, oymalı ceviz büfenin üzerine camlı vitrinin raflarını süsleyen gümüş tepsiler, tabaklar, gondollar, şamdanlar taze evine yakışmayan bir iştahla çarçabuk paylaşılıvermişti de sıra oraya buraya serpiştirilmiş fotoğraflara gelince herkes sus pus olmuştu nedense. Gardırobun alt gözünden çıkan ceviz kutuya İçindeki mektuplara, fotoğraflara da kimsenin sahip çıkacağı yoktu. Ben paşa dedemi görmedim bile diye umutsuzlukmuştu teyzem. Benim tanımadığım dedemin resmine çocuklarım ne yapsın? Onu onaylarcasına baş sağlamıştı diğerleri de. Kalın bir sis perdesinin ardından bakan, uzak yabancı yüzlerin karta yansıdığı sararmış fotoğrafları, suç ortaklarının yabansı ezikliğiyle birbirine bakmamaya çalışıp yırtıp yırtıp torbalara doldurmaya başlamışlardı. Kardeşlerin en büyüğü annemdi. Bunun bilinciyle, biraz da duyduğu ezinçle olsa gerek, birkaç fotoğrafı boşalmış ceviz kutuya yerleştirmiş, kutuyu eve götüreceğimiz eşyaların arasına bırakıvermişti. Atılmak üzere kutunun önüne çıkarılan kocaman siyah torbaya garip bir duyumsamayla ürpererek baktım. Anneannem bu torbanın içindeydi. Yorgun bedeni toprağın altında nicedir özlemle beklediği dinginliğe kavuşacağına, parçalara ayrılmış, etleri lime lime edilmiş, torbalanmış, kendi evinin kapısında atılmayı bekleyen bir çöp yığınına dönüştürülmüştü sanki. Keşke anneannem gözünden bile sakındığı fotoğraflarını, mektuplarını kendi eliyle yırtıp atsaydı, yok etseydi diye düşünmüştüm. Çocukluktan yeni yetmeliğe doğru hızla yalanı aklımla. Annem böyle bir deneyimi olmasına karşın öylesine yüklü bir aile arşivi bırakmıştı ki bana, ya ben tüm yaşanmışları en ince ayrıntısına kadar belgelemenin, resmetmenin, yazmanın, çizmenin o karşı konulmaz büyüsüne kaptırmamış mıydım kendimi? Parantez içinde. Biliyorum, gücünüz olsa seçilmiş bir ölümü değer bilmez, horet ellerde varlığınızı sürdürmeye yeğlerdiniz. Tasalanmayın dostlarım, yardım edeceğim size. Evet, işe koyulmalıyım artık. Bir türlü ıslamadığım ellerim, çantanın aralık duran ağzından dışarı çıkmak için sabırsızlanan paketlerden ilkine uzandı. Anneannemden anneme, annemden de bana kadar ulaşmış, yok edilmeleri geciktikçe acı çektiklerine inandığım en eski tarihli fotoğraflar. Tanımakta zorlandığım, yüz hatları belirginliğini yitirmiş, iki kuşak geride kalmışlarımızın sararmış kartlardaki solgun iz düşümleri.